İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 11.
Şunu derim ki, kocamla 50 yıldır saadeti aradık ama bulamadık. Son 2 yıldır hizmetçilik yapıyoruz, elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Meğer gerçek saadet buymuş, artık hiçbir şey istemiyoruz. Misafirler ihtiyar kadının söylediklerine hayret ettiler. Ev sahibi bile şaşırdı. İhtiyar kadının o andaki durumunu görmek için kalkıp perdeyi açtı. İhtiyar kadının elleri göğsünün üzerindeydi. Gülümseyerek kocasına baktı, kocası da ona gülümsedi. Sonra biraz önce söylediklerini tekrarladı. Gerçeği söylüyorum, şaka etmiyorum. Yarım asır boyunca saadeti aradık. Zengin iken onu bulamadık. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı, hizmetçi olduk. Fakat öyle bir saadete eriştik ki bundan daha iyisini istemiyoruz. Peki şimdiki saadetiniz ne biçim bir saadet? Ne biçim mi? Anlatayım. Zengin olduğumuz zamanlarda bir saat bile rahat yüzü görmüyorduk. Ne oturup sohbet edebilir, ne öte dünyayı düşünebilir, ne de dua edebilirdik. İşimiz başımızdan aşkındı. Misafirler gelince bir sürü iş çıkar, onları nasıl ağırlayacağımızı bilemezdik. Bizi ayıplamasınlar diye ne ikram edeceğimizi kara kara düşünürdük. Misafirler gidince de hizmetçi derdi başlardı. Onlar fazla yemek, az çalışmak ister. Biz de mal mülkümüzün eksilmemesini isterdik. Böylece günaha girerdik. Bir taraftan da kurt tayları, danaları kapmasın, ekinlere hırsız girmesin diye uğraşır dururduk. Koyunlar kuzuları ezecek diye gözümüze uyku girmezdi. Biraz rahatlar gibi olunca da kışlık yem derdine düşerdik. Bütün bunlar yetmezmiş gibi aramızda geçimsizlik vardı. O şöyle yapılacak der, ben böyle yapılacak derdim. Al sana bir günah daha. İşte bu şekilde boş işlerle uğraşıp durduk. Günahtan günaha girdik. Saadet yüzü görmedik. Ya şimdi? Şimdi sabah kalkınca güzel güzel konuşuyor, dostça sohbet ediyoruz. Kavga edecek, merak edecek bir şeyimiz yok. Bütün işimiz ev sahibine hizmet etmek. Elimizden geldiği kadar çalışıyor, ev sahibimiz kaybetmesin diye gayret ediyoruz. Bunu isteyerek yapıyoruz. İşten dönünce yemeğimizi hazır buluyoruz. Öğle ve akşam yemeği var, kımız var, gocuk var, kürk var. Konuşmak için, öte dünyayı düşünmek için, dua etmek için bol bol vakit var. Daha ne olsun? 50 yıldır saadet arayıp durduk ama ancak şimdi bulduk. Misafirler güldüler. İlyas dedi ki, gülmeyin kardeşler. Bunlar öylesine söylenen laflar değil, şaka değil, insan hayatı. Eskiden karım da ben de aptalmışız. Servetimizi kaybettik diye ağlayıp duruyorduk. Şimdi Allah bize hakikatin ne olduğunu gösterdi. Biz bunları size gülüp eğlenesiniz diye değil, iyiliğiniz için söylüyoruz. O sırada hoca söze karıştı ve bu söz haktır, hak sözdür. İlyas hakikati söylüyor. Bunun Kur'an'da da yeri var dedi. Bunun üzerine misafirler gülmeyi bırakıp derin düşüncelere daldılar. İki ihtiyar. Kadın ona şöyle söyledi. Efendim, gördüğüme göre sen bir peygambersin. Atalarımız bu dağda ibadet ediyordu, sizse ibadet edilecek yer Kudüs'tedir diyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın, şuna inan ki öyle bir zaman gelecek, ne bu dağda ne de Kudüs'te ibadet edeceksiniz. Siz bilmediğiniz bir şeye ibadet ediyorsunuz. Bizse bildiğimiz bir şeye ibadet ediyoruz. Bil ki kurtuluş hakikati görüp hidayete erenlerindir. Allah'a gerçekten ibadet edenlere ruhen ve hakikaten ibadet edilecek zaman mutlaka gelecektir ve artık gelmiştir. Çünkü Allah kendisine bu şekilde ibadet edenleri sever. 1. İki ihtiyar Kudüs'e haca gitmeye niyet etmişlerdi. Biri Efim Tarasıt Şevelev adında zengin bir köylüydü, diğeri Elisev Bodrov adında fakir bir adamdı. Efim ağırbaşlı bir insandı, rakı içmez, tütün kullanmaz, enfiye çekmezdi. Ömrü boyunca ağzından bir tek kötü söz çıkmamıştı. Ciddi ve sert bir adamdı. İki kere köye muhtar olmuş, bu işi yüzünün akıyla tamamlamıştı. Kalabalık bir aileye sahipti. İki oğlu, bir torunu vardı, üçü de evliydi, hepsi bir arada oturuyorlardı. Efim bünyesi güçlü bir adamdı, dimdik yürürdü. Ta 70 yaşında saçı sakalı ağarmaya başlamıştı. Elise'yi orta halli bir adamdı. Eskiden doğramacılık yapardı. İhtiyarlayınca evde oturup arıcılık yapmaya başladı. Oğlunun biri avcıydı, diğer oğlu evde oturur ufak tefek işlerle uğraşırdı. Elise'yi iyi kalpli, şen şakrak bir adamdı. Rakı da içer, enfiye de çeker, türkü de söylemeyi çok severdi. Fakat uysal bir yapıya sahipti. Evdekilerle ve komşularıyla iyi geçinirdi. Orta boylu, esmer tenli, kıvırcık sakallıydı. Tıpkı adını taşıdığı peygamber Elise'yi gibi kafası caz cavlaktı. İki ihtiyar çoktandır hacca gitmeye niyet etmiş, beraber gitmeye kararlaştırmışlardı ama Efim'in bir türlü vakti olmuyor, işi bitmiyordu. İşinin biri bitiyor, biri başlıyordu. Kah torununu evlendirir, kah küçük oğlunun askerden dönmesini bekler, mutlaka yapacak bir şeyler bulurdu. Son zamanlarda yeni bir ev yaptırmayı kafasına koymuştu. İki ihtiyar bir yortu günü bir araya gelip kirişler üzerine oturup konuşmaya başladılar. Elisey, dedi, din borcumuzu ne zaman ödeyeceğiz? Efim yüzünü ekşiterek, biraz daha beklemek lazım dedi. Bu yıl benim için zorlu bir yıl oldu. Bir ev yaptırayım dedim. Yaklaşık olarak 100 rubleye çıkar diye hesaplamıştım. Oysa ki daha şimdiden 300 ruble gitti. Fakat ev hala bitmedi. Görünen o ki hac işi yaza kalacak. Allah kısmet ederse yazın gideriz. Elise, bana kalırsa bu işi ertelemekte bir yere varamayız. Hemen gitmeliyiz. İlkbahardayız, tam zamanı dedi. Canım tamam, tam zamanı ama bu işleri yüzüstü nasıl bırakayım? Sanki senden başka adam mı yok? Oğlum bitirsin. Hangisi yapacak? Büyük oğlumdan hayır çıkmaz, sürekli içiyor. Komşu, bizler bir gün öleceğiz, onlar hayatta kalacak. Oğlunun da bu işleri öğrenmesi gerek. Doğru, doğru ama yine de iş bitsin, gözüm arkada kalsın istemiyorum. Ah sevgili dostum, insan hiçbir zaman tüm işlerini bitiremez. Mesela kadınlar bizim evde birkaç gündür çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyorlar, bayram hazırlığı. Şu yapılmalı, bu yapılmalı diyorlar ama iş bitmiyor ki. Büyük gelin akıllı kadındır. Onlara dedi ki, iyi ki bayram bizim işleri bitirmemizi beklemeden geliyor. Yoksa ne kadar çalışırsak çalışalım işlerin biteceği yok. Efim düşünmeye başladı. Şu ev için dünyanın parasını harcadım. Hem boş elle yola çıkılmaz ki. 100 ruble de az para değil. Elise güldü. Günaha girme komşu. Senin varlığın benimkinden 10 kat fazladır. Yine de kalkmış paranın lafını ediyorsun. Sen şimdi ne zaman yola çıkacağımızı söyle. Benim de param yok ama bulup buluşturacağım. Efim gülümsedi. Hele bak, zenginlik taslıyor. Peki nereden alacaksın? Bir kısmını evden alırım. Yetmezse komşuya 9-10 tane arı kovanı satarım. Zaten ne zamandan beri yalvarıp duruyor. Doğru kovanların çok iyi. Bence satma. Sonra pişman olursun. Pişman mı olurum? Olmam dostum. Hayatta günahlarımdan başka hiçbir şeye pişman olmadım. Bana göre insanın maneviyatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Doğru ama evinin düzeni bozulursa bu pek de iyi olmaz. Peki ruhumuzun düzeni bozulursa bu daha kötü değil mi? Madem ki niyet ettik, gidelim artık. Artık gitmeliyiz. 2. Elisey arkadaşını kandırmayı başarmıştı. Efim o gün düşündü, taşındı. Ertesi sabah Elise'nin yanına giderek gidelim dedi. Doğru söylüyorsun. Hayatımız da ölümümüz de Allah'ın elinde. Elimiz ayağımız tutarken gitmeli. İhtiyarlar bir haftada hazırlandılar. Efim'in hazır parası vardı. Yol için yanına 100 ruble aldı. 200 ruble de karısına bıraktı. Elise de hazırlıklarını tamamladı. Komşusuna 10 ana, 10 oğul arı sattı. Bunun karşılığında 70 ruble aldı. Geri kalan 30 rubleyi de evden tamamladı. Karısı bir köşeye biriktirdiği kefen parasını, gelini de kendi paralarını verdi. Efim bütün işlerini büyük oğluna bırakıp ona nereden ne kadar ot biçeceğini, gübreyi nereye dökeceğini, evi nasıl tamamlayacağını ve üstünü nasıl örteceğini söyledi. Her şeyi bir bir tembihledi. Elise ise karısına sadece satılan arıları komşuya vermesini söyledi. Ev işleri hususunda hiçbir şey söylemedi. Neyin nasıl yapılması gerektiğini işin kendisi gösterir. Neyi nasıl doğru buluyorsanız öyle yapın dedi. Evdeki kadınlar yol için ekmek yaptılar, torbalar diktiler, ayak sargıları kestiler. Böylece yol hazırlığı tamamlanmış oldu. İhtiyarlar yeni ayakkabılar giyip yanlarına da yedek çarıklar alarak yola çıktılar. Evde kalanlar köyün bitimine kadar onlarla beraber gidip onları uğurladılar. Onlarla helalleştikten sonra ihtiyarlar yola koyuldular. Elise sevinç içinde yola çıktı. Köyden çıkar çıkmaz tüm işlerini unutmuştu. Yalnızca inşallah yolda birisine kötü söz söylemem, arkadaşımla iyi geçinirim, sağlıcakla gidip gelirim diye düşünüyordu. Yolculuk esnasında ya bir dua mırıldanıyor ya bildiği kutsal metinleri içinden tekrarlıyordu. Birisiyle karşılaşınca veya geceleyeceği bir yere vardığı zaman insanlara karşı yumuşak davranmaya, Allah'ın rızasına uygun bir dille konuşmaya büyük çaba sarf ediyordu. Yolda yürürken içi içine sığmıyordu. Yalnız enfiyeyi bırakmak istediği için tabakasını yanına almamıştı. Bu yüzden bazen canı sıkılıyordu. Fakat bu durum çok sürmedi. Yolda karşılaştığı birisi ona enfiye verdi. Bu sebeple arkadaşını günaha sokmamak, kokusu onun üzerine sinmesin diye hep arkada kalıyordu. Efim de yolda iyi yürüyor, sağlam adım atıyor, hiçbir kötü harekette bulunmuyor, yersiz konuşmuyordu. Fakat içi rahat değildi. Ev kaygısı bir türlü aklından çıkmıyor, sürekli evde ne olup bittiğini düşünüyordu. Acaba oğluna tembih etmeyi unuttuğu bir şey kalmış mıydı? Oğlu tembihlediği gibi hareket ediyor muydu? İşte bu gibi sorularla meşguldü kafası. Yolda insanların patates ektiğini yahut gübre taşıdığını görünce acaba oğlum bu işleri söylediğim gibi yapıyor mu diye düşünüyordu. Hatta geri dönmek bile içinden geçiyordu. Geri dönerse her şeyi ona tarif eder, kendi eliyle yapardı. 3. İki ihtiyar 5 haftadır yürüyorlardı. Bu süre içinde evden getirdikleri çarıklar eskimiş, yenilerini giymişlerdi. Bir müddet sonra Ukrayna'ya ulaştılar. Evden çıktıklarından beri uğradıkları her yerde yiyecek ve yatacak için para vermişlerdi. Fakat Ukrayna'da halk onları misafir etmek için adeta birbirleriyle yarış etmişti. İhtiyarları konuk etmişler, karınlarını doyurmuşlar, torbalarına yolluk ekmek koymuşlardı. Üstelik bunların karşılığında para da almamışlardı. Böylece iki ihtiyar 700 verste yakın bir yol gittiler. Bir şehirden geçip kıtlık içinde kıvranan bir yere vardılar. Oranın halkı onlara yatacak yer gösteriyor, para da almıyordu. Fakat yiyecek vermiyorlardı. İhtiyarlar çoğu zaman parayla bile ekmek bulamıyorlardı. İnsanlar geçen yıl hiçbir şey olmadı diye yakınıyordu onlara. Kıtlık yüzünden zenginler bile batmış, varını yoğunu elden çıkarmışlardı. Yoksullar da ya göç ediyor, avare avare dolaşıyor ya da kıt kanaat geçiniyor, kışın kepek ve solucan otu yiyorlardı. Bir gün iki ihtiyar konaklayacak bir yere vardılar. Yanlarında 5 okka ekmekleri vardı. Geceyi orada geçirdiler. Sonra sıcağı kalmadan biraz yol alalım diye düşünüp tan yeri ağarırken yola çıktılar. 10 verst gittiler, bir dere kenarına varıp oturdular. Dereden bir bardak su alıp ekmeklerini ıslatıp yediler. Sonra çarıklarını çıkarıp oturup dinlendiler. O sırada Elise'yi enfiyesini çıkardı, Efim kafasını sallayarak ona ''Niye şu zıkkımı bırakmıyorsun?'' dedi. Elise'yi ellerini açıp ''Ne yapayım, şeytana uymaktan kendimi alamıyorum.'' dedi. Daha sonra kalkıp beraberce yola koyuldular. 10 verst daha gidince büyük bir köye vardılar. Köyün bir ucundan girip öbür ucundan çıktılar. Güneş ortalığı yakıp kavuruyordu. Elise yorulmuştu. Dinlenmek, su içmek istiyor ama Efim bıkıp usanmadan yürümeye devam ediyordu. Elise onu takip etmekte hayli güçlük çekiyordu. ''Susadım.'' dedi. ''Susadınsa iç canım, ben içmeyeceğim.'' Elise durup ''Sen beni bekleme, ben çarçabuk şu eve gider, su içer ve sana yetiştiririm.'' dedi. Efim ''Peki.'' dedi, tek başına yoluna devam etti. Elise ise eve doğru yöneldi, ev küçücüktü. Alt kısmı kara, üst kısmı beyaz kille sıvalıydı. Fakat kil sıva yer yer dökülmüştü. Çoktan beri badana yüzü görmediği belliydi. Çatısı da bir tarafından açılmıştı. Eve bir avludan giriliyordu. Elisey avluya girip etrafa baktı. Evin önündeki toprak sedir üzerinde sakalsız, zayıf gömleğini Ukrayna usulü donunun içine sokmuş bir adam yatıyordu. Adam serinlikte yatmış olmalıydı. Fakat şimdi güneş tam tepesine vuruyordu. Adam yatıyor ama uyumuyordu. Elisey ona seslenip su istedi. Fakat adam hiçbir cevap vermedi. Elisey, ya hasta ya da kaba bir adam bu, diye düşündü kendi kendine. Kapıya yaklaşınca içeride bir çocuğun ağladığını işitti. Kapının mandalını tıklattı. Hey, ev sahipleri, dedi. Ses veren olmadı. Kapıyı değneğiyle tekrar çaldı. Hey, dindaşlar, dedi. Ses seda yok. Hey, Allah'ın kulları, dedi. Yine karşılık veren olmadı. Tam çekip gitmek üzereyken birden kulağına kapının ardından bir inilti geldi. Bu insanların başına bir iş gelmiş olmasın, hele girip bir bakayım, diye düşündü.
Ayrım sonu.